Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşmış olacağız. Profesör Doktor Özcan Hıdır'la Ateşte Olup da Yanmayacak Müslümanlar Gerekli başlıklı mülakatı aktaracağız. İlk olarak Muhammed Yusuf gerçekleştirmiş bu mülakatı. Sizinle bu söyleşimizde İslamofobiyi, Batı'da yükselen İslam korkusunu konuşmak istiyoruz hocam. Dilerseniz kitabın ortasından başlayalım. Batı İslam'dan korkuyor mu? Korkuyorsa neden? Korku safhası çoktan geçti aslında. Literatürde daha ziyade İslamofobi terimi kullanılsa da bugün fobi karşıtlığa, karşıtlık da kültürel ırkçı saldırılara dönüşmüştür. Bunun tarihi, dini, siyasi, kültürel, demografik ve ekonomik sebepleri var. Bu meyanda Batı aslında İslam'a mı yoksa Müslümanlara mı karşı sorusu anlamlıdır. Benim cevabım, Batı'nın aslında Allah nezdinde yegane din, eddin olan İslam'dan korktuğu, bunun da İslam'ın başlangıcı dönemlerine giden 1400 yıllık bir geçmişinin olduğudur. Hazreti Peygamber'in son peygamber olarak gönderilip İslam'ın hızla yayılmasıyla telaşlanan, özellikle Hristiyanlığa mensup kilise babaları, İslam Hristiyanlıktan sapmış heretik bir din, İsmaillik, Hacerilik, Serasen, heretik barbar gibi nitelemelerde bulunmuş, bu ve benzeri söylemler nesillerce aktarılan miras olarak Batı'nın zihin kodlarını oluşturan pek çok yazar, düşünür, oryantalist tarafından nüanslarla tekrar edilip teopolitik projelere dönüştürülmüştür. Bugün Batı dillerinde İslam, Kur'an ve Hazreti Peygamber hakkında yayımlanan kitapların çoğunda İslam'ın kökeninin önceki din ve kültürlere dayandığı, Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı Yahudi Hristiyan din adamlarından edindiği bilgilerle oluşturduğu ileri sürülür. Dolayısıyla İslam, Hazreti Peygamber bir tehdit olarak algılanmıştır. Soğuk Savaş'ın bitimi ve 11 Eylül'le de bu konuda önemli bir paradigma değişimi yaşanarak Batı'da İslam, Müslümanlar yeni düşman olarak en etkili ağızlardan ilan edilmiştir. Bu minvalde teopolitik projeler devreye sokulmuş, Müslümanlara ve kurumlarına yönelik sözlü, fiili şiddet artmış, artmaya da devam etmektedir. Bugün dünyanın hemen her yerinde Müslümanlar yaşıyor. Özellikle Batı'daki Müslümanlar çok farklı sıkıntılarla karşı karşıya. Avrupa'da Müslüman olmak ne manaya geliyor? Bir tarafıyla temsil sorumluluğu, diğer tarafıyla haksızlıklarla mücadele. Batı'da Müslüman olmak başlıca iki sınav alanını karşımıza çıkarıyor. Biri Avrupa'nın İslam, Müslümanlarla sınavı, diğeri ise Müslümanların Avrupa'daki sınavı. Her iki sınavda da sorunlar var. Özellikle 11 Eylül sonrasında İslam Müslümanlar daha ziyade tehdit olarak görülmeye başlanıp güvenlik eksenli asimilasyoncu politikaların muhatabı olmuştur. Müslümanlar özelinde özgürlükler, çok kültürlülük, kamusal alanda dinin, İslam'ın yeri, Avrupa norm değerlerine bağlılık gibi tartışmalar yapıldı, yapılmaktadır. Uygulamada Yahudiler, Hristiyanlardan ayrı olarak Müslümanlara yönelik kültürel, ırkçı ve çifte standartlı politikalar devreye sokulmuştur. Bu durum Avrupa'nın İslam, Müslümanlarla sınavıdır. Diğer taraftan Batı'daki Müslümanların sınavı var. Avrupa'da yaşamanın aslında caiz olmadığına dair görüşler bir yana, bugün Avrupa'da 25-30 milyon Müslüman yaşıyor. Buysa Müslümanların kimliklerini koruyarak bu toplumlarda nasıl varlıklarını devam ettirecekleri, bunu yaparken İslami temsil görevlerini nasıl yapacakları şeklinde sınav alanları çıkarıyor. Bu temsil Müslüman nesillerin Müslümanca yaşayabilmelerinin yanında Batılı insanın İslam'a dair menfi imajının tasih edilip Allah'ın izniyle İslam'a ihtidalara yol açması açısından önemli. Zira bütün aleyhte propagandalara rağmen Batı'da İslam'a ilgi artıyor. Mesela Macron'un Fransa İslamı projesi ve son hezeyanlarının bir sebebi de ülkedeki Müslümanların oranının gayri resmi 10 milyondan fazla olup her yıl ortalama 20 bin kişinin Müslüman olmasıdır. Bunlar Müslümanlar için önemli fırsatlar barındırırken meydan okumalarla baş edebilmeyi de gerektiriyor. Yani Avrupa'da Müslüman olmak Mısırlı Edip Mustafa Sadık Errafi'nin deyişiyle Hazreti İbrahim gibi ateşte olup da yanmayacak kıvamda Müslümanlığı gerektiriyor. Bu minvalde pandeminin ilk aylarında sinofobinin yani Çin korkusunun yayılması batıdaki pek çok ülkede camiler ve diğer İslami kurumların yardımlarla öne çıkması, sünnetteki hijyen, temizliğin övülerek anlatılmasının Müslüman imajına müsbet katkı sağladığını görüyoruz. Bu dönemde genelde dine, maneviyata, özellikle İslam'a ilginin arttığına dair de bulgular vardır. Ateist agnostiklerde bile bu dönemde %22 oranında arayış olduğu belirtiliyor. Belki de bu fark edilmiştir ki Ağustos'tan itibaren tekrar tırmandırılan karşıtlıkla bu müsbet bakışın önü de belli oranda kesilmeye çalışılıyor. Macron'un son açıklamalarıyla Avrupa İslamı, Fransa İslamı konuşuluyor. Bundaki amaç nedir? İslam dünyanın muhtelif bölgelerinde farklı anlaşılan bir din midir? Macron'un 9 Aralık'ta meclise sunacağı separatizm yasasının neo-oryantalistik projelerle irtibatlı Avrupa İslamı Üst Projesi'nin Fransa'daki pilot uygulaması olduğu söylenebilir. Batı Avrupa ülkelerinde bu tür projeler şu veya bu şekilde devam ediyor zaten. Hatta bunun Avrupa Birliği'ne taşındığı haberleri de geliyor. Macron ise iç dış sahiplerle son dönemde Fransa İslamı oluşturmayı misyon edinmiş durumda. Burada en önemli sahik, işaret ettiğimiz üzere 11 Eylül sonrasında Batı'da İslam'ın yeni düşman olarak kodlanmasıdır. Fransa'nın 11 Eylül'ü 2015'teki Charlie Hebdo saldırısı olup Fransa'da Müslümanlara dair projeler bu tarih sonrasında hızlandırılmıştır ki separatizm yasası bunun önemli adımıdır. Peki İslam dünyanın farklı bölgelerinde farklılaşan bir din olmadığına göre bu konuda Müslümanlar nasıl bir tutumla hayatlarını sürdürecekler? Bu soruyu Avrupalı Müslümanlar mı yoksa Avrupa'da Müslümanlar mı şeklinde de sorabiliriz. Bu iki durumun farkı aşikar. Avrupa'da İslam, Müslümanlar, Müslümanların kendileri olarak din kimliklerini koruyarak sağlıklı entegrasyonla yaşadıkları topluma katkıda bulunmaları demektir. Reaksiyonerlikleri, edilgenlikleri ve etnik sekter bölünmüşlükleri ve benzeri pek çok sebeple Müslümanların bunu yeterince yaptıkları söylenemez. Meselenin dini, fıkhi boyutunun günümüzde fıkhul ekaliyat yani azınlıklar fıkhı, fıkhuz zarurat, zaruretler fıkhı, maslahat mekasıt, maslahatlar gayeler gibi başlıklar altında tartışıldığını da bu vesileyle belirtelim. Buna karşılık Avrupa İslamı ise Avrupa norm değerlerine uyumlu Müslümanlar olarak toplumsal görünürlük ve iddialarından mümkün olduğunca arınmış, İslam'ı yaşamayı özel alanlara hapsetmiş anlayışı ifade ediyor. Dünyevileşmiş, sekülerleşmiş bir Müslüman arayışıdır bu aslında. Avrupa'daki dinsiz dindarlık tartışmalarında olduğu gibi hayata karışmayan, tabir yerinde ise deistik, pasif bir tanrı anlayışına sahip Müslüman tipolojisi arzulanıyor. Benzer tartışmalar Yahudiler ve Hristiyanlar için yapılmıyor mu? İslam, Müslümanlarla ilgili bütün bu tartışmaların aslında Yahudiler, Hristiyanlarla birlikte yapılması beklenirdi. Ancak öyle olmuyor. İslam, Müslümanlarla ilgili projeler, tartışmalar genellikle güvenlik, entegrasyon, kültürel asimilasyon bağlamında tartışılıyor. Bu meyanda sünnet olma, helal kesim, okullarda başörtüsü takma, minare ezan yasaklarındaki çifte standartlı tutumları hatırlamak gerekir. Helal kesim ve erkek çocukların sünnet edilmesi Yahudiler ve Müslümanlar için özünde teolojik tartışmayken Yahudiler için istisnalar getiriliyor. Müslümanlar içinse insan hakları entegrasyon zemininde sürdürülüyor. Müslümanlara dair binlerce güzellik varken Batı'da bazı odaklar neden özellikle terörle İslam'ı yan yana koymak istiyorlar? Yukarıda söylediğimiz üzere bunun pek çok sebebi var. Ancak İslam medeniyetinin batı karşısında bil fiili olmasa da bil kuvve var olan yegane din medeniyet olması ve dolayısıyla tehdit olarak algılanmasıdır esas sebeplerden biri. Bunun da onlara göre en etkili yolu İslam Müslümanların terörle anılıp kriminalize edilmesidir. Tabiatıyla burada kategorik batı karşıtlığı da yapmamak lazımdır. Zira batı ile İslam karşıtı ideolojik ajanda projeksiyonları yönlendiren karar vericilerin kastedildiği belirtilmelidir. Zira batıda sağduyulu, İslam Müslümanlara yönelik bu kültürel ırkçı eylemleri onaylamayanların varlığı malumdur. Yakın zamanda Efendimiz'e dair alçakça karikatürler yayınlandı. Hakeza sürekli olarak Hz. İsa hakkında da benzer karikatürler görmek mümkün. İfade özgürlüğü adı altında İslam'ın tüm değerlerine sistemli bir saldırı olduğunu söyleyebilir miyiz? Aslında özellikle Avrupa'da kutsala yönelik bu tür saldırılar vardı. İslam açısındansa bu çoğunlukla Efendimiz ve Kur'an üzerinden yürütülüyor. Zira farklı şekilleriyle dinden, kiliseden uzaklaşma, deizm, ateizm, agnostizm, nihilizm, apateizm oranı Avrupa'da yüksektir. Bu sebeple din dışılığın dünyanın yeni kültü olduğu şeklinde yayımlarla dinsiz dindarlık tartışmaları yapılıyor. Hatta bazı papazlar var olmayan Tanrı'ya inanmak ismiyle kitaplar yazıyor. Bazı ülkelerde Tanrı kutsallara sövmek suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu sebeple yer yer Hz. İsa'ya dair de karikatürler yayınlanıyor. Ancak özellikle Yahudilik, Hristiyanlığa yönelik saldırılarda onların güçlü kurumları devreye giriyor. Müslümanlarsa güçlü kurumlardan yoksun. Ayrıca fikir, ifade özgürlüğü gibi sözde Avrupa değerleri de İslam, Müslümanlar için çifte standartlı ve dinden özgürlük olarak sorumsuzca kullanılıyor. Hz. Peygamber karşıtlığıyla beraber Batı'da yabancı düşmanlığının da yükselmesi nasıl bir paralellik gösteriyor? Bu gelecekte neyi davet eder? Xenofobi denen yabancı düşmanlığı aslında İslam karşıtlığı düşmanlığının üst kavramıdır. Batı'daki yabancılar arasında etnik coğrafi kökenleri farklı olsa da Hristiyan ve benzeri din mensupları da mevcuttur. Hümanist yabancılar da Batı norm ve değerlerine büyük oranda uyduklarından onlara yönelik düşmanlıkta nispeten az oluyor. Dolayısıyla günümüzde xenofobik söylem eylemler olsa da bu daha ziyade İslam Müslümanlara yönelik düşmanlığa dönüşmüştür. Hatta Macron'un son hezeyanları akabinde Batı'da Müslümanların Hitler dönemi Yahudileri konumuna itildiği bazı din adamı araştırmacılarca dillendirilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda Hollandalı liberal Yahudilerin lideri Abraham Soetendorp ve Hollanda İşçi Partisi eski başkanı Job Cohen bunu dillendirmişti. ABD'li akademisyen Ann Norton, 2012 yılındaki Müslüman Sorunu Üzerine adlı eserinde Yahudi sorununun yerini bugün Müslüman sorununun aldığını yazmıştı. Geçenlerde İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı Wilders'ın Kur'an'ı Hitler'in Kavgam adlı kitabına benzeterek yasaklanmasını istemesi de böyledir. Hitler dönemi öncesinde de Yahudi kutsal kitabının yakıldığı, Yahudilerin düşman öteki olarak toplumdaki olumsuzlukların sebebi gösterildiği belirtiliyor. Tüm bunlar yaşanırken Avrupa'da hayatını devam ettiren Müslümanlar olan bitene yönelik ne yapmalı? Avrupa'da İslam üzerine yaşamanın imkanı var mı? Tabii bu belki de en önemli soru ve sorun. Batı'da İslam Müslümanların geleceğine dair genelde menfi durum varsa da bunun Müslümanlara fırsatlar da sunduğunu bilmeliyiz. Zira 11 Eylül sonrasında ihtidaların arttığı biliniyor. Dolayısıyla bu negatiflikler karşısında Müslümanların yeniden İslam'a deyip iyi İslami temsille reaksiyonerlikten uzak cevap vermeleri elzemdir. Buysa iki yönlü olmalıdır. Birincisi, bütünlüğü içinde İslam, Kur'an ve Hazreti Peygamber'e saldırıların sebep ve amacı doğru teşhis edilerek Hazreti Peygamber'e yaraşır, peygamberce tutumla cevaplar verilmelidir. İslam karşıtlarını muhatap almama, onları yokluğa mahkum etmede bir cevap olsa bile Müslüman zihinlerde ve ümmeti davet olan insanlığın zihninde yanlış tasavvurların yerleşmesine yol açabilir ki bunların Hazreti Peygamber'e yaraşır şekilde izalesi de ümmete düşen görevdir. Zira pek çok mühtedinin anlattıkları inceliğinde İslam ve Hazreti Peygamber'le ilgili zihinlerdeki yanlış tasavvur sebebiyle başlangıçta tereddüt ettikleri, okuduklarındaysa Müslüman oldukları anlaşılıyor. İkincisi ise bu düşmanlıklar olmaksızın ümmetin alim, mütefekkir, akademisyen ve yazarlarının İslam'ı, Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i doğru bir üslupla insanlığa takdim edecek aksiyoner adımlardır. Onun sünnetinden biliyoruz ki Hazreti Peygamber kategorik düşmanlık ilan etmedi. Kine, kinle, düşmanlığa düşmanlıkla cevap vermeyip Kur'an'da da bildirildiği üzere kötülüğe iyilikle cevap verdi ki pek çok insanın İslam'a girmesinde bu son derece etkili oldu. Yani Arif Nihat Asya'nın dediği gibi Ebu Lehebler ölmemiş, Ebu Cehiller de kıtalar dolaşıyor, dolaşacak. Ümmete düşen Ebu Leheb ve Ebu Cehillerle Hazreti Peygamberce, Hazreti Ebu Bekirce mücadeledir. Bunun içinse İslam'ı iyi bilen ve bunu batıda özünden taviz vermeden ortaya koyacak dini entelektüel liderlere ihtiyaç vardır. Ayrıca Batı ülkelerinde kendini göçmen, göçebe olarak değil, asimile olmadan, dini, kültürü ve kök ülkesiyle bağlarını koparmadan, İslam'ın güzelliklerini susayan gönüllere ulaştırmak gayesi güden birer muhacir olarak görüp, yaşadıkları ülkenin özellikle kendilerini ilgilendiren sorunlarına, öz değerleriyle yapacakları aktif katkıları da çok önemlidir. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Özcan Hıdır'la gerçekleştirilen "Ateşte olup da yanmayacak Müslümanlar gerekli" başlıklı mülakatı paylaştık Altınoluk dergisinden ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam edelim. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı "Zulme ve Zalime Fırsat Vermemek" başlıklı yazıyı aktarıyoruz Sesli Dergi'de şimdi de. Yangın kıvılcımla başlar, başlangıçta söndürülmezse gittikçe yayılır, önlenemez hale gelir ve her taraf yanıp kül olur. Kötülükler de kıvılcım şeklinde başlar. Baştan önlenmez ve önemsenmezse kademe kademe yayılır ve toplumun bütün manevi ve insani değerlerini yok eder. Neticede kötülükler iyiliklerin, kötüler iyilerin yerine geçer. Böylece toplumun yaşama şansı kalmaz. Toplumun maddi ve manevi yönden sağlıklı kalması için her ferde görev ve sorumluluk düşmektedir. Herkes kendini düşmanın sızmasını önlemek için sınırda nöbet tutan asker gibi hissetmesi gerekir. Bu hassasiyet duyulmazsa ülke ve toplum tehlikelere açık hale gelir. Vücut mikroplara karşı direnç göstermezse hasta olur, önlemler yetersiz kalınca da ölüm kaçınılmaz olur. Kötülüklere ve kötülere karşı toplumsal duyarlılığa dair pek çok ilahi ikazlar vardır. Fitneye karşı titizlik gösterin, zira o içinizden sadece zalimlere değil herkese sirayet eder. İçimizdeki bir takım beyinsizlerin işlediği günahlar sebebiyle bizi helak eder misin? Bir bakıma bu soruya cevap olmak üzere Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah bazı kimselerin günahları sebebiyle toplumu azap etmez. Ancak çoğunluk azınlığın hatasını engelleme gücüne sahipken engellemezse o takdirde Allah çoğunluğun helakine izin verir. Kötülüklere göz yumulur, zulme ve zalimlere ses çıkarılmazsa hakka ve haklılara sahip çıkma duygusu gittikçe zayıflar, anormal olan şeyler normal görülmeye başlar, toplumsal hassasiyet kaybolur. Kötülüklere yol açıldığı için çürüme başlar, nihayetinde topyekun çöküş meydana gelir. Efendimiz bu tehlikeye şu şekilde dikkat çekiyor. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne engel olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız ya da Allah Teala kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. İsrailoğulları günaha daldıklarında alimler önce müdahale ettiler. Fakat etkili olamayınca onlar da yavaş yavaş kötülüklere karşı olan reaksiyonlarını yitirdiler, günahları normal karşılamaya, hatta günahkarlarla oturup kalkmaya, günaha ortak olmaya başladılar. Neticede topyekün lanete maruz kaldılar. Haksızlıklara, zalimlere engel olma imkanı varken, engel olunmazsa zamanla topluma zulüm ve zalimler hakim olur, ateş bacayı sarınca da iş işten geçmiş olur. Artık feryat ve figanın da faydası olmaz. Hazreti Peygamber bu gerçeği şöyle işaret ediyor. Kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden vazgeçersiniz ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerimize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz. Müslümanın görevi hakkı koruma ve batıla karşı direnmedir. Bu bir cihattır. Efendimizin buyurduğu gibi cihadın en faziletlisi zalim bir yöneticiye karşı hakkı söylemektir. Müslüman onurlu insandır. Şeref ve haysiyetine düşkündür. Haksıza ve haksızlığa boyun eğmez, daima dik durur. Sadece Allah'ın huzurunda rükû ve secde eder. Hazreti Peygamber bu hususa şöyle işaret ediyor. Hiçbiriniz kendisini küçük düşürmesin. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, biz kendimizi nasıl küçük düşürürüz? Resulullah şöyle cevap verdi. Kişi Allah'ın emirlerini korumak için konuşması gereken yerde susarsa, Yüce Allah kıyamet gününde ona şöyle şöyle hususlarda konuşmana engel olan neydi deyince, o kişi insanlardan korktum diye cevap verir. Allah da korkulmaya ben daha layık değil miyim der. Hazreti Peygamber toplumu bir gemiye, fertleri de gemideki yolculara benzetmiştir. Geminin delinmesine göz yumulursa gemi batar ve herkes boğulur. Her koyun kendi bacağından asılır, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, boş ver, aldırma gibi söz ve tutumlar külliyen yanlış ve tehlikelidir. Bacağından asılan koyun kokar, herkesi rahatsız eder. Yılan fırsatını bulunca herkese dokunur. Boş verirsen sıra bir gün sana da gelir. Zalime karşı direnmek, izzet, zalime boyun eğmek, destek olmak zillettir. Zalimlere meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Hazreti Peygamber de bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Kim bir zalime yardım ederse, Allah o zalimi kendine musallat eder. Zalimlere karşı durmayan, şahsi çıkarları için zalimlere destek olanlar hem kendilerini hem de toplumlarını ateşe, yıkıma sürüklemişlerdir. Tarih bunun canlı şahididir. Halihazırda bunun sıkıntısını yaşayan ülke ve toplumlar vardır. Haddi zatında zalimlerin tek başına güçleri yoktur. Neticede onlar da herkes gibi fani ve aciz birer ferttirler. Onları güçlü kılan cehalet, menfaat sebebiyle onlara omuz verenlerdir. Efendilerin gücü köleler sayesindedir. Destek verilmezse bir an bile ayakta kalamazlar. Firavun'un, Nemrud'un gücü de bu kabildendir. Zalimleri hizaya getirmek, onlara hadlerini bildirmek daima mümkündür. Hiçbir şey yapılmasa bile pasif bir direniş göstermek, onları alkışlamamak, tebessümü esirgemek, yüzlerine bakmamak, sırt dönmek bile yıkılmalarını sağlar. Zira alkışlamamak, tebessüm etmemek, yüz çevirmek suç sayılmaz. Sandıkta rey vermemek kolay ve riski olmayan bir tavırdır. Bu türlü kolay ve risksiz mücadele yolları varken doğrudan şiddete başvurmak, netice alıcı tedbirleri almadan kalkışma başlatmak çok defa zalimlerin işine yarar, mazlumların topyekün ezilmesine yol açar. Adaletin zıddı olan zulüm, bütün kötülüklerin başı olduğundan ilk karşı çıkılacak, direnilecek şey zulüm ve bunu irtikab eden zalimlerdir. Fitne tamamen yok edilinceye ve kulluk sadece Allah'a has kılınıncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Demek oluyor ki bütün düşmanlıkların kaynağı zulüm, sebebi ise zalimlerdir. düşmanlığı yok etmek, ancak düşmanı yok etmek veya hizaya getirmekle mümkündür. Ayette düşmanlığın sadece zalimlere hasredilmesi de gösteriyor ki, cihadı meşru kılan gerekçe zulme ve zalimlere engel olmaktır. Yeni zulümlere yol açacak savaşlar da zulümdür. Şüphesiz Allah zalimleri sevmez. Zalimler asla kurtuluşa eremezler. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Zulme ve Zalime Fırsat Vermemek başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2020 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.